Ayrım 53, Büyük Hesaplaşma, Jack Dubrul, sayfa 491. Flapları biraz daha açıp uçağın burnunu biraz daha havaya kaldıran Aggie, Hope'a inmeye çok yakın olduklarını ve tekerlek üzerinde, daha doğrusu uçağın kızakları üzerinde gidebilecekleri yeterli mesafenin olduğunu gördü. Gemi 100 metre ilerideydi ve Cessna'nın altındaki kızaklar hala boğazın yüzeyinden 3 metre yukarıdaydılar. Aggie biraz yükselip tekrar alçalmalıydı. Ancak yana olan kızgınlığı yüzünden gözü kararan kız kararlılıkla yola devam ediyordu. Şimdi suyun yalnızca 1,5 metre üstünde olan ve geniş kanatlarının yarattığı yer etkisiyle havada tutunan Cessna, kendisini sertçe sola dönmeye zorlayan çeşitli rüzgarlara açıktı. Aggie rüzgarın etkisini telafi etmek amacıyla sağdaki dümen pedalına basarak uçağı elinden geldiğince alçalttı, kızaklar bir dalgaya çarptı. İki dalga arasındaki çukuru aşıp ardından da hızla 1 metre yüksekliğindeki bir diğer dalgaya daldı. Cessna'nın gökten koparılmış gibi ters dönmesine ve pervanesinin tehlikeli bir biçimde suya dalmasına ramak kalmıştı. Uçak yavaşladı ve karşısına çıkan yeni dalganın arasında ön camına damlacıklar sıçratarak çırpınarak ilerledi. İnmişlerdi, Aggie başarmıştı. Uçak suda cılız bir Yusufçuk misali debelenirken Aggie de rahatlayarak derin bir oh çekti. Soluk soluğa uçan domuzlara lanet, ben bir pilotum dedi. Mercer bu anlamsız ve alakasız sözlerin bir tür ritüel olduğunu tahmin etti. Aşırı dozda adrenalin salgılamanın eşiğine gelen Mercer, evet öylesin, haydi durma dedi. Motorun son kıvılcımları ölmeden önce gaz kelebeğini sonuna kadar hızla itti, tam gaz verilen motor homurdandı ve uçak suda süratle ilerlemeye başladı. Hope 20 metre ileride şafak vaktinin sonlarındaki yumuşak ışığın altında parlıyordu. Mercer, beni geminin bordasına götür diye talimat verdi. Mümkünse kıça yakın bir yere, aklıma bir fikir geldi. Mercer'ın intihar eder gibi pike yapması ve kendisinin uçağa ölümcül bir iniş yaptırması bir yana, Aggie Omega'dan kaçışlarının şokunu bir de henüz üzerinden atamamıştı. Onunla tartışamayacak kadar bitap, emirlerini yerine getirmekten başka bir şey yapamayacak kadar enerjiden yoksundu. Dalgalar suyun içine iyice girmiş olan kızaklara çarparken Aggie ayaklarını pedalların üzerinde sırayla oynatarak uçağı Hope'a yönlendirdi. Aggie'nin çok yaklaştıklarını anlamasına fırsat kalmadan Hope'un gövdesi çabuk, çok çabuk belirdi. Sarı bordası Cessna'nın kokpitinin önünde ve üzerinde bir kule gibi göründü. Aggie çaresizce çarpışmayı engellemeye uğraşırken şiddetli bir dalga uçağı kaldırıp araştırma gemisine doğru fırlattı ve uçağın ince alüminyum gövdesi ve sol kanadın destek elemanları geminin sertleştirilmiş çelik karinasına vurarak dağıldı. Yanlış değerlendirme yaptığı için kendisine kızan Aggie kahretsin dedi. Lakin onun bu lafını duyacak kimse yoktu etrafta. Mercer arkadaki kargo bölümünün kapısının yanındaydı. Kapıyı bir levyeyle kanırtarak açıp buz gibi havanın hızla içeri dolmasını ve Cessna'ya sinmiş olan korku havasını temizlemesini sağladı. Hope'un ana güvertesi başının 4 metre üzerindeydi ve görünüşe bakılırsa yukarı tırmanmanın yolu da yoktu. Kızaklardan birinin üzerine atlayıp sağ kanadı destekleyen eğik dikmeye tutunabilmek için sendeleyerek ilerledi. Kızağın kaygan olması kanadın üzerine tırmanırken Mercer'ın kollarını ve omuzlarını zorlayarak yeni ağrıların eskilerine saldırmasına yol açtı. Ikınıp sıkınarak kendisini hasar görmemiş olan kanadın üzerine atmayı başardı. Sonra da dengesiz olan platformun üzerinde ayağa kalktı. Pervane saçlarıyla giysilerini kasırga gibi kamçıladı. Gel git ve dalgaların dinamikleri Cessna'nın Hope'un bordasına sıkıca yaslanmasını sağlıyor, uçak her dalgada gemiye sürtünüyordu. Kanat yüksekliğinin avantajıyla bile geminin güvertesindeki yuvarlak, çelik parmaklıklar atlanamayacak kadar yüksekte kalmıştı. Mercer kanadın ucuna gitti ve ağırlığı uçağın o tarafını suya biraz daha batırdı. Sonra diğer tarafa koşarak Egi'nin yanlış hesaplanmış yaklaşmasından ötürü meydana gelen hasarın hemen gerisinde durdu. Bu işlemi tekrarlayarak yavaşça düzenli bir sallanma hareketi oluşturdu ve her koşusu hasar görmüş olan kanadı güverteye doğru yükseltti. Daha fazla eğim yapmayacağını anladığı anda da uçağın dağılmış olan yanına koşarak zayıflamış olan bölüm ağırlığı altında bel verirken yukarı doğru sıçradı. Kanadın çökmesi nedeniyle atlayışı sağlıklı olmadı ve ayakları geminin cam kadar pürüzsüz gövdesini ararken kalıplanmış çeliğin neredeyse kendisine geçit vermemesi nedeniyle Mercer güvertedeki alçak su akıtma deliğine tutunabilmek için tırmalamak zorunda kaldı. Boşlukta sallanırken Kerikov'un güverteye nöbetçi yerleştirmemiş olması için dua ediyordu. Cessna'nın gemiye yaklaşıp çarpması birisinin yüzüne tokat atmaktan farksızdı ve birilerinin ne olduğunu araştırmak üzere gelmesine neden olacaktı. Mercer istenmeyen bir kaya midyesi misali geminin bir kenarına yapışmış vaziyette bulunursa kafatasını delip geçecek kolay bir atışla temizlenebilirdi. Ayakları bordaya sürtünerek kendisini yukarı çekti. Su akıtma deliğinin çelik kenarları ellerini yırttı, derileri zaten soyulmuş olan avuç içleriyle parmaklarından taze kan sızıyordu. Aldırış etmeyen Mercer kendisini kaldırıp boş olan güverteye atarken bacakları son bir boş çabayla parmaklığın altında öne arkaya sallandı. Aşağıdaki uçağa Egi diye bağırdı. Sesi motor ve hala dönen pervanenin gürültüleri yüzünden neredeyse duyulmayacaktı. Bir saniye sonra pervane titreyerek durdu ve motorun sesi kesildi. Şimdi duyulan tek ses geminin gövdesine vuran dalgaların sesiydi. Derken sessizliğin arasında üst güverteden kahkahalar geldiğini duydu. Bir kez daha Ege diye seslendi ve kısa saçları solgun yüzünün yarısını örtmüş olan kız Cessna'nın açık duran kargo kapısında göründü. Yeşil gözleri sabahın aldatıcı ışıkları altında neredeyse fosforluymuş gibi görünüyorlardı. ''Sana burada ihtiyacım var, yoksa bu iş kesinlikle olmayacak.'' Mercer aslında Lindstrom'u uyarmak için onu kıyıya göndermek istiyordu. Ancak yanında olmasına da ihtiyacı vardı. Sahil güvenliğin Hope'a baskın yapmasının nedeni kendisi olduğu için gemi mürettebatının onu durdurmayı deneyeceğinden emindi. Ama Egg yanında olursa kızın varlığının daha az kuşku uyandıracağını ve kendisine Kerikov'un peşine düşme fırsatı tanıyacağını umuyordu.
''Oraya sıçrayamam ki.''
Egi uçağın kızağının üzerinde duruyordu. Bekle. Mercer onun görüş alanından çıkarak bir koşu araştırma gemisinin parmaklıklarından 50 metre uzunluğunda kalın naylon iple gemiye bağlanmış floresan turuncu renkli bir can simidi sarkan kıç bölümüne gitti. Hiç kimsenin Cessna'yı araştırmadığına şükrederek ileriye hızlı bakışlar atarak geri geldi. Şuna tutun, seni yukarı çekeceğim. Simidi bordanın üzerinden denize attı ve simit gemiyle deniz uçağı arasındaki dar karanlık su şeridine düştüğünde ipi Egi'nin gözünün önünde sallanıyordu. Egi o noktayı artık çoktan aşmış olduğu için kesinlikle hiç sorgulamadan ipi birkaç kez bileklerine doladı. Mercer'ın kendisini çekmesiyle Peel'a ait geminin yanından yukarıya yükseldi. Tamamen yukarıya vardığında da Mercer bir eliyle ipi tutarken diğeriyle de Ege'nin şapşal tulumunun belinden yakalayıp onu parmaklıkların üzerinden içeriye çekti. Ege külçe gibi Mercer'ın ayaklarının dibine düştü ve göğsünün parmaklıklara sürtülüp sıyrılması yüzünden de ona küfretti. Yüzünde ciddi bir ifadeyle soluk soluğa ''Peki şimdi ne olacak?'' diye sordu. Gözlerini ölümcül bir bakış bürümüş olan Mercer, Kerikov'u bulup öldüreceğiz dedi. Mürettebat ikimizi birlikte gördükten sonra senin telsiz odasına gidip deniz terminaliyle bağlantı kurmanı ve oranın müdürüne Lindstrom adında bir adam bilgisayar teknisyenine engel olmalarını söylemeni istiyorum. Teknisyenin adı Mosey, Lindstrom'a bilgisayarların kilitlenmelerinden onun sorumlu olduğunu ve nitrojenli patlatıcıları ateşleyecek yeni bir işletim sistemi kurduğunu anlat. Mercer Egil'in neden söz ettiğine ilişkin en ufak bir fikri bile olmadığını fark etti. Daha fazla açıklama yapacak zaman olmadığı için planında değişiklik yaptı. ''Boş ver, yanımda kal ve Peel'deki arkadaşlarının benim düşman olduğumu düşünmemelerini sağla.'' Üst güverteye koşup ağır kapılardan birini açtılar ve boş bir koridorda yıldırım hızıyla ilerlemeye başladılar. Açık güvertenin soğuğuyla kıyaslandığında geminin ısıtıcıları içeriği buhar odasına çevirmiş sayılırdı. Önünden geçtikleri kamera kapılarının çoğu açık, odalar boştu. Kaynağına yaklaştıkça partiden gelen sesler de giderek artmaya başlamıştı. Ani hareketlerle birkaç ambar kapağından kaçınan Mercer, yumrukları sıkılı gergin bir sesle ''Bu geç kalmış olduğumuz anlamına gelmese iyi olur.'' dedi. Mercer ve Eggy ana yemek salonuna daldıklarında içi içine sığmayan kalabalığın görüntüsüyle oldukları yerde kala kaldılar. Kutlamalar tam gaz sürüyordu ve son birkaç saat boyunca yaşadıkları dehşetten buraya geçiş ikisini de afallatmıştı. Çevreciler Eggy'yi fark ettiklerinde bazıları şaşkın, bazıları sevinçli haykırışlar duyuldu. FBI tarafından gerçekleştirilen baskın sırasında yoldaşlarından bazılarının tutuklanmalarına neden olan adama benzetemedikleri açıkça anlaşılan çevreciler Mercer'a sınırlı bir ilgi göstermişlerdi. Bir anda onunla Egin'in etrafı sarılmıştı. İnsanlar yanlarına yaklaşmak için birbirlerini itip kakıyorlar ve kadehlerce şampanya ikram ederek onları bunaltıyorlardı. Mercer kendisini kesinlikle buraya ait değilmiş, biraz önce kendi cenazesine katılmış gibi hissediyordu. Şenlik gürültüsünün arasından birisi oldu mu yoksa diye bağırdı ve bir yerlerden başka bir ses birkaç dakika sonra olacağını söyledi. Artık son geri sayıma hazırlardı. Eggy Mercer'a korkuyla baktı, gözleri kocaman olmuştu. Gerçekleşmek üzere olan şeyin tam etkilerinden kimsenin haberdar olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Yanında duran eğlence düşkünü sarhoş Peel aktivistleri kalabalığından birine ''Yan nerede?'' diye sordu. ''Köprüde sanırım.'' diye yanıt gelir gelmez Mercer kalabalığın arasından hızla kapıya doğru atılmış, önüne çıkanları bir tarafa iterek kendisine yol açmaya başlamıştı bile. Jan Feuerhoff'un onu bulduğunda Ivan Kerikov kaptan köşkünün pencerelerinden birinin önünde duruyordu. Elleri arkasındaydı. Geniş göğsünü şişirmişti ve çenesi küstahça zırhlı kalın camın arkasındaki vahşi doğaya doğru uzanmış haldeydi. Fırça gibi saçları ağaran günün ışıklarında bir kutup tilkisinin postu gibi gümüşü bir renk almıştı. Aralarındaki yaş farkı 15'ten az olduğu halde yan adamın karşısında kendisini toy bir delikanlı gibi hissediyordu. Rus'un huzurunu bozmaktan korkarak birkaç saniye hiç sesini çıkarmadan bekledi. ''Senin modern zamanların 3. devrimini başlatacak kıvılcım olarak yerini almanın zamanı geldi.'' Kerikov insanı hipnotize eden duygudan yoksun gözlerini ona çevirdi. Yan bu gözlerin Rasputin'in gözlerine benzediklerini düşündü. Renk olarak olmasa da keskinlik bakımından. ''Üçüncü mü?'' ''Kerikov elbette. 1917'deki Bolşevik devrimi, Hitler, Tito ve Mussolini'yi kapsayan faşist devrim ve şimdi de yeşil devrim.'' diye tedirgin olan çevreciyi sakinleştirecek bir cevap verdi. Üçüncü devrimin aslında Orta Doğu'yu İran ve Irak'ın ortak denetimi altında birleştirecek olduğu gerçeğini kendisine sakladı. ''Patlatıcı yanında mı?'' Yan gömleğinin cebindeki telefonu çıkartarak kapağını açtı. Etrafındaki her şey gerçek üstüymüş gibi görünüyordu. Ansızın bundan böyle parçası olmak istemediği bir şeye doğru sürüklendiğini hissetti. Yine de kendisine engel olamıyordu. Kerikov başlaması için başını sallayarak yana onay verdi ve genç adam parmakları sanki aslında Rus tarafından yönetiliyormuş gibi tuşlara basmaya başladı. Mercer köprünün girişinde çömelirken yalnızca patlatıcının Feuerhofen'da olduğunu duyabilmişti. Rus görüş alanının dışında kalmıştı. Lakin ana kumanda konsolunun yanında olan Feuerhofen, Mercer'ın hemen önünde duruyordu. Mercer gizlendiği yerden fırlayarak Feuerhofen'la arasındaki mesafeyi kapattı, top atışı kadar güçlü bir darbeyle Hollandalı'ya vurdu. İki adam birlikte konsolun üzerinden uçtular ve Feuerhofen güverteye çarptığı anda tüm ağırlığıyla üzerine düşen Mercer'ın altında kaburgaları zedelenirken elindeki telefon da fırlayıp gitti. Aktivistin kendinden geçmesi için iki sert yumruk yeterli olmuşsa da bu gecikme Kerikov'un kılıfında duran tabancasını çekmesi için yeterli zamanı sağlamıştı. Mercer ayağa fırlayıp hızla döndüğünde silahın başına doğrultulmuş olduğunu gördü. Valdez'in uçsuz bucaksız alanlarında ıssız bir otoparkta tecavüze uğramış bir kurbanın feryatlarını andıran sirenler, kaçınılmazı engellemekte gecikmiş tüyler ürpertici bir çığlık yankılandı. Alyeska deniz terminalinde acil bir durum söz konusuydu. İki adam da ön camdan sanki 1200 kilometre uzunluğundaki boru hattında meydana gelen kırımın kanıtlarını görebileceklermiş gibi enlemesine yayılmış tesise baktılar. Hemen ardından pervasız bir nefretle kararmış gözlerini Kerikov'a çevirdi Mercer. Kerikov gülümseme olarak addedilebilecek şekilde sarı dişlerini göstererek, "Çok geç Doktor Mercer," dedi. "Geçen defa siz beni birkaç saatle alt etmiştiniz. Şimdi ben sizi birkaç saniyeyle alt ediyorum." "Seni geberteceğim lanet olası rezil sapık." Mercer konuşurken bakışları Kerikov'un sağına kaymıştı. "Korkarım öldüremeyeceksin." Kerikov Mercer'ın bakışlarını takip etmek için döndü ve döner dönmez de Aggie Johnston, Kerikov'un solunda kalan pusula güvertesinin açık kapısından içeri girdi. Kızın silah olarak kullandığı yangın söndürme aletini görememişti. Kafatasında açılan geniş yarıktan kanlar fışkırarak yere yığıldı. Mercer Kerikov'un silahını alıp Rus'un üzerine doğrulturken "Tehdidimi desteklemeye gelmene sevindim," dedi. İnleyerek yerde yatan adamın her şeye rağmen tehlikeli olduğunu çok iyi biliyordu. Ege'nin saldırısı onu bayıltmaya yetecek kadar güçlü olmadığı için Kerikov hareketlenmeye başlamıştı bile. Ege limandan duyulan acı klakson seslerini bastırarak "Bu ses ne?" diye sordu. "Çok geç kaldık. Feuerhofen nitrojen paketlerini patlattı." Aggie delirmiş bir kadın gibi çığlıklar atarak köprünün öbür ucunda kolları bacakları yana açılmış olarak yatan eski sevgilisinin yanına koştu. Hiç durmayacakmış gibi onu tekmelemeye, adını haykırarak küfürler yağdırmaya başladı. Yüzü kıpkırmızı olmuş, gözlerine yaşlar hücum etmişti. Hiç kimse Feuerhofen'ın biraz önce Alaska'ya verdiği zarardan daha ızdırap verici bir yara açamazdı onda. Toprağın acısını, kendi bedeni zehirleyici bir maddeyle kaplanmışçasına hissediyordu. Ege'nin ayakları Feuerhofen'a vurmaya devam ederken Mercer kızı omuzlarından yakalayarak "Aggie, kes şunu!" diye bağırdı. "Benim terminalle irtibat kurmam lazım. Zararı hafifletmenin bir yolu olabilir. Aggie, beni dinle!" Aggie nihayet durdu ve üzerine çöken tüyler ürpertici sükunetle ona baktı. "Telsizler nerede?" Sinirleri kopmak üzere olan bir ip misali harap olmuş olan Mercer hala bağırıyordu. Feuerhofen'ın ayağının yanında duran cep telefonu onarılamayacak kadar hasar görmüştü. "Telsizler imha edildi. Buraya gelirken Arap'ın onları kırdığını gördüm. Adam zodyaklardan birini çalıp gemiden uzaklaştı. Onu durdurmaktansa köprüye gelmenin daha önemli olduğunu düşündüm." Bir an için unutulmuş olan Kerikov fırsat zemberek gibi yerden kalkmıştı. Mercer göz ucuyla hareketi görünce Rus'a durması için haykırdı. Ama Kerikov son hızla köprü kanadındaki kapıya doğru kaçıyordu. Mercer tetiği çekip bir el ateş etti ve Kerikov'un sol omzunun üst tarafına saplanan kurşun onun sendeleyip yavaşlamasına neden olduysa da özgürlüğe koşmasına engel olamadı. Rus kanayan yarasını tutmak için bir eli omzunda dar asma varageleye çıkarken paltosunun etekleri rüzgardan uçuşuyordu. Kerikov güvertenin sonuna ulaşıp kendisini geminin yanından 10 metre aşağıdaki buz gibi suya atmadan önce Mercer ikinci kez ateş etmeye vakit bulamamıştı. Tekrar ateş etmek için Kerikov'un suya atladığı yere doğru koşarken birden durup döndü ve Egi'nin elini yakaladı. ''Konuşma, koş!'' Geminin içinde koşarlarken korku Mercer'ı daha önce hiç olmadığı kadar pençesine almıştı. Kerikov'un sırtına bir kurşun yeme pahasına dondurucu suya atlamayı göze alması, Hope'da kalmaktan daha çok hayatta kalmaya yönelik bir çenek olmalıydı. Egi, Ebu Elam'ın Hope'dan ayrıldığını söylediğini duyduğu anda Mercer koşmaya başlamıştı. Kerikov'la Elam'ın gemiye patlayıcılar yerleştirdiklerini anımsamış ve patlatma mekanizmasının manyak Arap'ta olduğunu tahmin etmişti. Deli gibi yemek salonuna daldıklarında partinin eskisinden de çılgınlaşmış olduğunu, insanların çoğunun odanın bir kenarındaki müzik setinde bangır bangır çalan Avrupa rock müziği eşliğinde coşkuyla dans ettiklerini gördüler. Mercer'ın kalabalığın arasında nişan alıp arka arkaya iki el ateş etmesi sadece bir saniye sürmüştü. Hoparlörler siyah plastik ve tel yağmuruyla dağılırlarken müzik de anında susmuştu. ''Gemiyi terk edin, havaya uçacak!'' Onları aslında hak etmediklerini düşündüğü uyarıda bulunan Mercer, bu uyarıdan sonra Egi'yi yine kolundan yakalayarak, gelgit sayesinde hala Hope'un gövdesinden ayrılmamış olan Cessna deniz uçağının olduğu kıç güverteye koştu. Uçağa atladı. Mercer dizlerini bükerek atlayışının etkisini hafifletmeye çalıştığı halde kanat ağırlığı altında çökmüştü. Dönüp başını kaldırarak parmaklıkların yanında olan Egi'ye baktı. ''Atla!'' Mercer onun biraz duraksayacağını sanmıştı ama Egi hiç tereddüt etmemişti. Mercer onu doğru dürüst tutmaya fırsat bulamadan kendisini kaldırıp bordanın kenarından aşağıya attı. Mercer'ın kollarına öyle büyük bir güçle düştü ki ikisinin de suya yuvarlanmalarına ramak kalmıştı. Mercer sendeleyerek ayakları kanadın kenarında sallanan Egi'yi tuttu. Onu yavaşça aşağı indirerek ''Kıza yetişebiliyor musun?'' diye sordu. ''Neredeyse, dur üzerindeyim.'' Mercer Egi'yi bıraktı ve onun peşinden gitmeye hazırlanırken kız onları Hope'dan uzaklaştırmak için uçağın içine dalmıştı bile. Mercer kızağın üzerine atladığında uçağın motoru çalışınca pervanesi az kalsın Mercer'ı 20 santim genişliğindeki kızaktan suya atıyordu. Mercer hava dalgasına karşı koyarak yavaşça ilerleyip kabine girdi. ''Yürü, yürü, yürü, lanet olsun yürü!'' diye aykırdı. Zarar görmüş olan kanat Cessna'nın bir daha uçmasına engel olacağı için Egi emniyet kemerini bağlamaya zahmet etmemişti. Gözleri hayatında ilk defa araba kullanan bir çocuk gibi korkuyla büyümüş ve koltuğunun ucuna oturmuştu. Uçak kaderine mahkum olmuş araştırma gemisinin yanından ayrılırken kanatların üretebilecekleri kaldırma gücünü azaltmak için lövyeyi ileri itip o pozisyonda tutacak kadar aklı başındaydı. Mercer çok geçmeden yanındaki yardımcı pilot koltuğuna oturmuştu. Egi, Hope'daki Peel aktivistlerini kastederek ''O insanlar'' dedi. Mercer, Kerikov'la ittifak yaptıklarında kendi ölüm fermanlarını imzaladılar diyerek onun sözlerini tamamladı. ''Biz onlara asla bulamayacakları bir şans verdik.'' ''Nereye gidiyoruz?'' Egi, Mercer'ı büyüleyen o soğukkanlılığına yeniden kavuşmuştu. ''Deniz terminaline. Bilemiyorum. Belki hala yapabileceğimiz bir şey vardır.'' Mercer çok geç kaldıklarının farkındaydı. Zarar verilmişti. Geriye yalnızca o zararı temizlemek kalmıştı. Uçağın titreşiminin ve motorun monoton vızıltısının arasında bile denizin karşı tarafından gelen siren seslerini duyabiliyordu. 53. Ayrımın sonu. Sayfa 500.